Ayrım 7.
Taratelli paşalar, von Himmler paşalar, Alman Erkan-ı Harbi Umumiyesi'nin Türk Erkan-ı Harbi Umumiyesi ile teşriki mesaileri, 18. asırda Tophane'nin vaziyeti, Sultanahmet Meydanı'nda meşrubat satıcıları, bir Külhan Bey'i zamanın gravürcülerinden Alten tarafından, bir devrin grubu, bir devrin tuluğu, hamasi şiirler, uyan ey halkı elim, sana yol gösterecek Selimler, Bahriye Marşları, Halim Paşa'nın son günleri, Veliaht Paşa'nın ilk günleri, bir güneş doğuyorlar, bir güneş doğmuyorlar, terakkiler, tereddiler, ihtilaflar, itilaflar, Über Paşa'nın tavassutları ile kendilerine şiddetleler, telgraflar, suretler, çift aylı belgeler, kendi el yazılarıylalar, Gümrahiye Müzesi'ne merhumun bağışladığı pek kıymetli tarihi eşyalar, beşik-i şahaneler, tavassutlar, tavassutlar, resimli tarihler, şimdiye kadar hiçbir yerde neşredilmemişler, neşredilip de malum sebeplerle tahrif edilmişler, kumandan hazretlerine 3K-775'ler, Orkum, Sek, Al, Top, Tap, M, Rafet, P'ler, harp haritalarının gölgesinde bilhassa çalışma masaları başında çektirilmiş fotoğraflar, hazır ol cenge eğer istersen sulhu salahlar, savaşlar, harpler, muharebeler, müsademeler, çatışmalar, kıtaların cepheye iltihakları, sakalları uzamış erler, tren pencerelerinden başlarını uzatmış saf bakışlı neferler, seferler, çöller, kemikler, o tarihte pek tanınmışlar, pek kıymettar vazolar, kavanozlar, kavanoz dipli dünyalar, kavanoz kafalı herifler, kurşun askerler, müstafi yüzbaşılar, mütekaid miralaylar, emekli albaylar. Sen her zaman okurdun Hüsam. Ne olur albaylarım, biz tarihin kölesi olmayalım. Gerekirse dünya tarihini yeni baştan yazalım. Bütün olayların yeni yorumlarını yapalım. Bunun için neyimiz eksik sanki? Bana kalırsa gerçek hürriyeti ancak bizler duyurabiliriz içimizde. Hüsamettin Bey'in bunca yıllık karısından ayrılmasının bir anlamı olmalı. Bizlere uygun görülen kadere her yerde karşı çıkmalıyız. Küçük oyunlara gelmemek için bu gece konduya taşındık, büyük oyunlar oynayacağız. Çevremizdeki eşyayı basitleştirdik, sade bir dekor içinde vereceğiz temsillerimizi. Pahalı yaşantıların yüksek soğukluğundan kurtardık kendimizi. Dört renkli ve resimli bir hayatın içindeyiz. İşte hürriyet budur albaylarım. Sermet Bey'e döndü. Bütün güvendikleri kaderin oyuncakları piyesini oynamamız. Sermet Bey toparlandı. Efendim anlamadım. Hüsamettin albay kaşlarını çattı. Bana öyle bakmayın albayım. Ben söze başlamadan konuşmaya başlayan Polonius değilim. Sermet albaya doğru eğilerek açıkladı. Bu Polonius albayım. İngilizlerin damat Ferit Paşası. Hüsamettin albayım. Hamlet yaşasaydı şimdi tüm general olmuştu değil mi? Hüsamettin Bey özür diler gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı, sonra Hikmet'e döndü. Enver Paşa da bizim Hamlet'imiz öyle mi? Üzülmeyin albayım, Sermet Bey'e bir şey olmaz. Emekliler şaşırmazlar çünkü. Sermet Bey şaşırmadı. Çok derinlere gömülmüş gözlerinde, ince kıvrık burnunda, bıçak gibi keskin ağzında ve damarları fırlamış ellerinde böyle bir tepki görülmedi. Siyah yeşil yollu çoraplarının ucunda sallanan ve ona gerçeküstü bir görünüm veren kocaman ayakkabıları bile titremedi. İnsan 30 yılı doldurup emekli olduktan sonra sivil giyinmeyi öğrenebilir mi? Öğrenemez. Her kılık üniforma gibi durur üzerinde. Aşık olursa belki öğrenir. Hem de genç bir kıza aşık olmalı. Yelek yerine ceketin altından sarkan uzun bir hırka giymez o zaman Hüsamettin albayım gibi. O zaman yatak olarak kullandığı somyanın üstüne iç açıcı bir örtüyle renkli hafif yastıklar koyar değil mi albayım? Duygulu bir kadın eli nasıl mucizeler yaratır değil mi efendim? Tarihte örneklerini görmüyor muyuz? Ve sonra birdenbire kadınlar, Hüsamettin albayımın arkadaşı benim de albayımdır dedi. Ben Sermet albayımın da beni aynı hoşgörüyle karşılayacağına eminim. Özellikle son zamanlarda Hüsamettin albayımla çok yoğun bir duruma gelen görüşmelerimiz, ister istemez ilk bakışta zor anlaşılan ortak bir dilin aramızda gelişmesine yol açmıştır. Çevremizden böyle uzaklaşmamızın sorumluluğu daha çok benim sırtıma yüklenmelidir. Diyebilirim ki bugün bize yabancı kalan orta bir aydın bile değil Hüsamettin albayımla olan konuşmalarımızı, dul kadın Nurhayat Hanım'la yaptığımız görüşmeleri bile anlamakta güçlük çekebilir. Hüsamettin Bey utanarak gülümsedi. Bunu inkar edemem. Yalnız hikmete göre bu müşterek lisanın hususiyetlerinden biri de münakaşa yapılmamasıymış. Yani hikmet taarruz edecek, sen susacaksın. Bu başka bir mantıkmış. Hikmet durgunlaştı, geç karşılık verdi. Evet albayım, o başka. Karşılıklı güven olduktan sonra her şey yapılabilir. Albay Hikmet'in durgunluğundan yararlandı. Peki neden sana taarruz edilince aynı mantığı tatbik mevkiine koymuyorsun? Neden sözleri değil de insanları itham etmeye kalkışıyorsun hemen? Hikmet sandalyesine yaslandı. Çünkü albayım, ben de başkayım. Hüsamettin Bey tombul parmaklarıyla hırkasının kollarını kıvırdı. Beyaz gömleğinin kirlenmiş kollukları ortaya çıktı. Onlar da kıvrılınca uzun kollu yün fanilasının kol uçları göründü. Hüsamettin albay en üstte de onları kıvırdı özenle. Bileklerinin üzerinde bir şişkinlik meydana geldi. Gömlek, hırka, faniladan iki kirli bilezik. Gömleğin üst düğmesi de gevşetilince üst kat kumaşın altından bir iki beyaz kıl çıktı ortaya. İçimi karartıyorsunuz albayım. İnşallah kulağını kaşımaz. Sabırsızlandı. Konuşacaksınız biliyorum albayım. Albaya bakamadı. İnsanların işlerini bitirmelerini bekleyemiyorum. Eyvah, elini çoraplarına götürüyor. Çirkin bir yumru da orada belirecek. Gözlerini kapattı, olmadı. Çorap, yün don ve lastik arasında geçen karışık macerayı kafasında yaşadı. Albaydan başka bir hayali gözlerinin önüne getiremedi. İnsanların saçları döküldüğü halde vücutlarındaki kıllar neden artıyor? Gömleğin altından, bilekten fırlayan kıllar neden parmakların uçlarına kadar saldırıyor? Burundan, kulaklardan kıllar neden fışkırıyor? Yüzde et benleri çıktığı gibi bir de bunların üstüne kıllar yetişiyor. Lekelerin sayısı artıyor, lekeler kıllarla yarışıyor. Sonra, Hüsamettin albayım bir de saçlarını boyuyor. O pis renkli sıvıyla. Beyaz kılların arasını kahverengi lekeler kaplıyor. Her gün tıraş oluyor. Tıraş olurken yüzünü kesiyor, kesikler kabuk bağlıyor. Bütün bunlar kimin için? Boynuna dar gelen gömleğinin üst düğmesini kaparken gerdanının buruşukları gömleğin içine sıkışıyor. Boyun katlanmış bir kağıt gibi kırışıyor. Ne olur konuşun albayım, dayanamıyorum. Beklenen geç geliyor. Geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor. Manevi bakımdan demek istiyorum. Hüsamettin Bey hazırlıklarını bitirmişti. Bu yaştan sonra ahşap bir evde cemiyete ters düşen bir meşgalimiz var Sermet. Buna tarih diyoruz ama başka ceryanlara kapılıp gidiyoruz. Hikmet bizde bir başkalık olduğunu söylüyor. Ben bu başkalıktan şüpheye düşüyorum hakikaten. Neden şüpheye düşüyorum? Çünkü yaşımın icabı salim düşünmeye çalışıyorum. Ben mi şaşırdım yoksa herkes birden garip bir cinnete doğru yol mu alıyor? Hikmete göre ülkemizde herkes aklını oynatmış. Memleketin İsviçre'ye tedavi için gönderilmesi icap ediyormuş. Ancak oradaki doktorlar anlar diye tutturuyor. Beni de baştan çıkardığı oluyor. Sonra aklı karışıyor ve sanki bütün bunları ben söylemişim gibi bana çatıyor. Gecekondu sanatoryumuna dinlenmeye gelmiş, ben de onun tedavisine engel oluyormuşum. İşin garibi, ben de kâfi derecede şaşırmıyorum bu saçmalara galiba. Sermet Bey güldü. İkramiyenizle bir kat alacağınıza neden huzur sahibi olmayı tercih ettiniz diye soruyor bana. Sermet Bey gözlerini başka bir yana çevirdi. Kendi yerime karımı emekliye ayırmışım. Bir kahkaha attı. Karşımda öyle sıkılıp durma Sermet. Demek bilmeden bütün ömrümce bunu hayal etmişim. Emekli olmayı bu sebeple istiyormuşum. Gelincik paketini aldı, sehpanın kıvrılmış olan örtüsünü düzeltti. Hesap meydanda işte. Paketin arkasına eski Türkçe bir şeyler yazdı. Elime 1200 lira geçiyor, 500'ünü karıya veriyoruz. Bir takım hesaplar yaptı, başını kaldırdı. Az kaldı unutuyordum. İkramiyeyi de faize verdi bizim hanım. Hikmet buraya taşınmadan ayarlamıştım bütün bunları Allah'tan. Fakat o dinlemiyor. Mahsus yapmışım bu hesabı. Karımın huzurunu kaçırmamak için Hikmet'in tepesine gelmişim. Üst katta dolaşıp onun aklını karıştırıyor, unutmak istediği delilikleri hatırına getiriyormuşum. Hikmet kitaplara bakıyordu. Sermet Bey sordu. Karından ne sebeple ayrıldığını pek anlayamadım doğrusu. Sen hiç evlenmedin Sermet, bilemezsin. İnsana öyle bir bakarlar ki yaptığın hiçbir işi ciddiye alamazsın. Hikmet başını albaya çevirdi. Oysa burada huzurumuz var değil mi albayım? Hüsamettin Bey başını salladı. Huzurumuz var da denemez. Vaktimiz bol olduğu için bütün günümüzü huzursuzlukla dolduramıyoruz sadece. Sessiz sedasız okuyorum burada. Hikmet'e bakılırsa okumam da duyuluyormuş. Gözleriniz çok ses çıkarıyor albayım diye geldi bir gece yarısı. Üşenmemiş, pijamalarını çıkarmış, giyinmiş. Hakikaten okuyordum tesadüfen. Albayım gene mi tarih diyerek azarladı beni. Ben de ona diyorum ki, gecenin bu saatinde neden kendini eziyete soktun? Sıcak yatağından çıkmanın ne faydasını gördün? Siz de bir işe yaramadığı halde durmadan okuyorsunuz diye karşılık veriyor bana. Elindeki gelincik paketini yazı masasının altındaki çöp sepetine attı. Hayatımı yeknesak buluyor. Bütün gün bana eski günleri anlattırır, sonra beğenmez. Ona kuleliği anlattım, ilk gördüğüm kadınla evlendiğimi anlattım. Onun tabiriyle bizim zamanımızdayı anlattım. Havuzlu bahçede garsonun bahşişi az bulup bana paranızın üstünü tabakta unutmuşsunuz demesi üzerine garsonu havuza nasıl soktuğumu anlattım. Bu arada lüzumlu malumat kabilinden subayların elinde file pazarda dolaşmaması ve bu münasebetle emir eri kullanmalarının esbabı mucibesini anlattım. Ordu evindeki baloya saçlarımı nasıl kazıtıp gittiğimi ve nasıl hapis yattığımı anlattım. Gözlerimle paşaya hakaret ettiğim iddia edilerek 4 hafta nasıl izinsiz kaldığımı anlattım. Tayın bedelini anlattım, şark hizmetini anlattım. Tarihe duyduğum muhabbeti, ben de hocamız Erkan-ı Harp binbaşısı Saffet Bey'in, Hikmet alttaki raftan kalın bir kitap çekti gürültüyle. Beni her zaman sabırsızlıkla dinledi, sık sık müdahalelerde bulundu. Bilhassa Almanları anlatırken, onları duyduğum hayranlığı ifade ederken söze çok karıştı. Bizim orduda mı, Alman ordusunda mı çalıştığımı sordu. Bizi Alman hayranlığının geride bıraktığını iddia etti. Hikmet'in tembelliğine de ben sebep oluyormuşum. Bana kendisinin de sebebini bilmediği bir hayranlığı varmış. Hikmet birden kımıldadı. Galiba benden söz ediliyor. Sermet Bey'e döndü. Benim neden evlendiğimi biliyor musunuz albayım? Hüsamettin Bey şiddetle itiraz etti. Saçmalama Hikmet. Kimseye bunu yapmaya hakkın yok. Hikmet güldü. Daha başlamamıştım albayım. Neyse bunu da geçelim bir kalem. Yalnız unutmayın albayım. Bununla 64 kalem etti. Beni hep durduruyorsunuz albayım. Bir gün beni kimse durduramayacak. Ve kendimi rezil etmeme izin verilmedikçe ben de el alemi rezil etmeye devam edeceğim. Ve herkes kaybedecek bu yüzden. Heyecanlı görünmüyordu. Her şeyi bir düzene koymak gerekiyor Sermet albayım. Ben bu yüzden evlendim ve bu yüzden ayrıldım. Hüsamettin albay dayanamadı. Saçmalama Hikmet. Hikmet eliyle bu itirazı ikiye biçti. Siz albayıma bakmayın Sermet Bey. Tarih gibi boşanmalar da zaman zaman yeniden yorumlanır. Bununla ne demek istiyorum acaba? Düşünceye daldı. Önce konuşur sonra düşünür dedi Hüsamettin Bey yavaş bir sesle. Hepimiz gibi. Hikmet'e döndü. Belki de bir temsil vermek istiyordun. Sermet'e kendini göstermek istiyordun. Başını salladı. Yeni tanıdığı birinin karşısında çok tedirgin oluyor bu çocuk. Yanlış anlaşılmaktan, eksik anlaşılmaktan korkuyor. Müktesebatı neyse hepsini birden ortaya dökmek istiyor. Hikmet doğruldu. İşte bunun için ayrıldım karımdan. Sevgi olsaydı şimdi benim bu gülünçlüğümü örtbas etmek isterdi. Beni anlamadılar Sermet albayım, beni anlamadılar. Önceleri bana engel olun diyordum. Karımla bana engel olsun diye evlendim. Belki de bu yüzden asıl kabahat bende. Hüsamettin Bey telaşla atıldı. Hayır, itiraz etmiyorum, yüzüme bakma öyle. Hikmet başıyla albaya teşekkür etti. Karım beni anlamadığı için önceleri bana engel olacağı yerde alabildiğine boş bıraktı beni. Çünkü beni kazanmak istiyordu. Sonra da herhalde beni kaybetmek için olacak, oyunlarıma hiç izin vermedi. Sonra her yerde yasakladılar beni, insan içine çıkamadım. Sonunda Hüsamettin albayım beni seyretmeye razı oldu. Onun da dayanamadığı oyunlar var elbette. Durdu, düşündü. Bu sefer önce düşündüm albayım, şimdi söyleyebilir miyim? Albay güldü. Bir sözü de karşılıksız bıraksan olmaz mı? Söyle bakalım. Düşündüm ki bu söylediklerimle ne demek istediğimi hiç anlamıyorum. Hüsamettin Bey yün donunun paçalarını çorabının içinden kurtardı. Anlaşıldı dedi. Sen temsiline bir an önce başlamak istiyorsun. Dikkat et, sonu hicran olmasın. Nasıl bir şey olsun albayım? Bizi senin de anlamadığın şu felsefenden kurtar da nasıl olursa olsun. Sermet Bey çekingen bir tavırla, belki de ben size engel olurum, isterseniz gideyim, başka bir zaman rahatsız ederim gibi bir şeyler söylemek istedi. Fakat sözlerinin ortasında Hikmet onu yerine oturttuğu için ancak birkaç kelimesi duyulabildi. Hayır, kalın albayım, şu anda elimizde fazla seyirci yok. Albaylarım, sizlere bir piyes oynamayacağım, sizlere sizlerin tarihini okuyacağım. Her şeyi tarih sırasına göre anlatacağım. Çünkü ben sıraya önem veririm, düzeni severim. Önce ne oldu, önce kim ne yaptı, önce ne vardı? Sorusuna kendi karşılık vermek isteyen, bütün insanlar gibi acele davrandı. Önce kelime vardı biliyorsunuz. Bütün bu virgüller, ünlemler sonradan gelmedir. Sermet Bey anlamadan bakıyordu. Hüsamettin Bey duruma el koydu. Kimsenin önceden tahmin etmesi mümkün olmayan saçmalıklarla insanları şaşırtmaya bayılırsın. Yanılıyorsunuz albayım. Dünyanın yaratılışından beri bilinen şeyler bunlar. Yalnız medeniyetin gürültüsü içinde modası geçen bütün oyunlarla birlikte bir köşeye atıldı. Tıpkı sizin gibi, tıpkı benim gibi. Biz bunlarla mı değer kazanacağız yani Hikmet? Peki albayım, vazgeçtim. Önce hiçbir şey yoktu. Bütün evren kelimesiz bir tek düzelikten ibaretti. Fakat o sırada kelime icat edilmediği için bu bölümü anlatamıyoruz. Tanrı bir süre sonra tek düzelikten sıkıldığı için durgunluğu yarattı. Sonra durgun yaratıldı. Bu sıfat tek başına var olmadığı için durgun denizler ve durgun havalar ve durgun karalar ortaya çıktı. Sadece bir dil bilgisi zorunluluğu yüzünden. Durgunluk bulut getirmediği için denizler her zaman mavi ve durgunluk havayı karıştırmadığı için dalgasızdı. Hareket olmadığı için büyüme yoktu. Ne yükselme vardı ne genişleme. Kimse kimseyi geçmiyordu. Yarışma icat edilmemişti. Ve Tanrı Hüsamettin Tanbay'ın ilk atasını, insanı yarattı. İşte ondan türeyenler. İlk Tanbay çok tanınmış bir kişiydi, eşi yoktu, Adem Tanbay. O zamanlar daha savaş yoktu ve Adem Albay savaşsızlıktan ve kadınsızlıktan sıkıldığı için Havva'yı aradı. Rumeli kavağına gitmek için vapur bekliyordu Beşiktaş iskelesinde. Daha o zamanlar kavaklar yasak bölge değildi. Ve daha o zamanlar utanma icat edilmediği için Havva ikinci mevkii bekleme salonunun tahta sıralarında otururken Adem Albay'ın bakışlarından sıkılmadı. Ve ikisi de sanki koca dünyada yalnızdılar. Ve sanki bu uçsuz bucaksız topraklar üzerinde onlardan başka kimse yoktu. İşte Adem Tambay ve Havva ilk gülümsemeyi o anda ihtiyaç yüzünden icat ettiler. Adem Tambay, Kuleli'de geçirmiş olduğu cinsi mahrumiyet yıllarının verdiği yorgunlukla Havva'yı Havva'dan istedi ve evlendiler. Birlikte şark hizmetine gittiler. Ve Adem Albay, şark hizmetinin ikinci yılında Zühtü'yü doğurttu. Adem Tambay, Zühtü'nün tevellüdünden sonra daha 30 ve 406 yıl yaşadı. Başka kızları ve oğulları oldu. Karısıyla kavga ederek iki kere evi terk etti ve albaylığının 4 ve 70. yılında bir bildiriye imza koyduğu için sağlık sebebiyle erken emekli oldu. Zühtü Tambay 7 ve 30 yaşında kıta hizmeti sırasında albay oldu ve Zühtü Albay 6 ve 40 yaşında evlendi. Evliliğinin 7. yılında Turgut Tambay'ı doğurttu ve bu tevellüdün 6. yılında kendini içkiye verdi. Bu tarihten 2 ve 20 yıl sonra içkiyi 6 ve 80. defa bıraktığı sırada bir gün evde otururken havanın güneşli olmasına rağmen dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını işiterek şaşırdı. Ve bu şaşkınlığını alay doktoruna anlattığı için doktor binbaşı ile konuştuğundan 8 ve 90 gün sonra aşırı sinir yorgunluğu yüzünden malulen tekaüde sevk edildi. Ve Zühtü Tambay içkisizlik sebebiyle güneşli bir günü yağmurlu zannettiği tarihten itibaren 40 ve 308 yıl yaşadı. Başka oğulları ve kızları oldu, kendinden 7 yaş büyük bir kadını metres tuttu, karısının ölümü üzerine metresinin evine yerleşti. Torunlarını onun yaşadığı eve hiç getirmediler. Onları sevmek için kapı kapı dolaştı. Hayatının son yıllarında Tarihi Umumiye Esasları adlı eseri kaleme aldı. O sıralarda fazla bir tarih olmadığı için kitap 5 ve 20 sayfadan ibaretti. Turgut Tambay daha albay olmadan bir kızla münasebeti cinsiyede bulunduğu için 2 ve 20 yaşında evlendi. Evliliğinin 8. yılında mümtazen terfi ederek albay oldu. 2 yıl sonra orduda ilk defa sınıflar tesis etti ve Turgut Tambay hanedanının ilk sınıflı albayı olarak topçu zabiti ünvanını aldı. Ünvanı aldıktan 7 ve 20 yıl sonra Nizamettin'i doğurttu. Onun doğumundan sonra 40 ve 204 yıl yaşadı. Tambay hanedanı içinde generalliğe en çok yaklaşan albay olduğu halde paşalığına 2 ay kala üst kademelerde fazla albay bulunduğu gerekçesiyle emekliye sevk edildi. Emekli ikramiyesiyle aldığı araba takside çalışırken sürücüsü tarafından bir ağaca çarptırıldığı için ömrünün son yılları fakr-ü zaruret içinde geçti. Nizamettin Tambay 4 ve 30 yaşında görücü metoduyla evlendi ve hemen Erkan-ı Harp Mektebi'ne, o sıralarda yeni icat olunmuştu, yazıldı. Birincilikle mezun olmak üzereyken kendisine hakaret eden bir binbaşı, Miralaylar Tarihi Hocası ile giriştiği bir tartışma sonunda binbaşıyı bedenen hırpaladığı için ordudan tard edildi. Binbaşı Zühtü Albay'dan söz ederken akıl hastası yerine deli tabirini kullanmıştı. Nizamettin Tambay albay olamayacağını anlayınca bunca yıl emek vermiş olduğu ülkesini terk ederek Kenan illerine göç etti. Yanında 6 karısı, ikisi görücü, ikisi ifal ve ikisi de acıma sonucu, 20 oğlu ve 30 ve 4 kızı olduğu halde bir gece Kenan Ekspresi'nde kiraladığı bir vagonun içinde yurdunu geride bıraktı. İmdi Adem Zühtü'yü doğurttu